Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 4. bölümündeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bir önceki programımızda da belirttiğim gibi bu bölümden itibaren kuzeydeki krallığın 10 oymağı olan İsrail'i özel olarak ele alan 3 bölüm bulunmaktadır. Bölüm 4'te Tanrı'nın İsrail'i geçmişte suçlarından ötürü cezalandırdığı hatırlatılmaktadır. Bundan sonra bölüm 5'te gelecekte İsrail'in suçundan ötürü cezalandırılacağını göreceğiz. Son olarak bölüm 6'da Amos'un kendi nesline kötülükten ayrılmalarını öğütlediğini görüyoruz. Ey sizler, Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere diyor Amos 4. bölüm 1. ayette. Amos kimden söz etmektedir? Başan inekleri kimlerdir? İnek sözcüğü dişiden söz ettiği için bazı yorumcular lüks içerisinde yaşayan, iyi beslenen, iyi giyinen, bakımlı kadınlardan söz ettiğine inanmaktadırlar. Onlar bu zenginliğin tadını çıkarabilmeleri için fakirler eziliyordu. Hatta Amos yoksula baskı yapan, mazlumu ezen demektedir. Egemen Rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi: İşte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla, arta kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. 2. ayet. Tanrı kuzeydeki krallığın çenesine at kancası takılıp esarete sürüklenecekleri resmini kullanmaktadır. 3. ayette her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak, Harmon'a atlayacaksınız. Rab böyle diyor. Tanrı, zengin olduğunuz ya da bir sarayda yaşayan bir yönetici olduğunuz için size bir şey olmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektedir. Ve tarihsel kayıtta Asurlular sonunda gelip onları sürgüne götürdüklerinde kralın da götürüldüğünü okuyoruz. 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor: Beyt ele gelip günah işleyin, Gilgel'e gelip daha da günah işleyin. Her sabah kurbanlarınızı, 3 günde bir de ondalıklarınızı getirin. Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın, gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun. Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz. Ey İsrail oğulları, egemen Rab böyle diyor. Amos'un onları altın buzağıya tapınmak için gittikleri yer olan Beyt El'e gelmeye davet ederken acı bir alaycılık dili kullandığını görüyoruz burada. Beyt El'e gelip günah işleyin, Gilgel'e gelip daha da günah işleyin. Gilgal sözcüğü halka ya da yuvarlanmak anlamına gelir. Amos alaycı bir şekilde İsrail halkını Beyt El ve Gilgel'e gelip günah işlemeye davet ederken onlara şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakmalarını söylemesi anlamlıdır. Sununun ilk mayasız kısmından söz bile etmemektedir. Neden? Çünkü halk diri ve gerçek Tanrı'dan tamamıyla uzaklaşmıştır. Bu yüzden Tanrı'ya sunabilecekleri tek şey kötülüktür. Elbette Tanrı da bunu asla kabul etmeyecektir. Dostum, Amos insanları günah işlemeleri için Gilgal'a çağırdığında bundaki alaycılığı ve iğneleyiciliği anladığınızı umut ediyorum. Onlardan günah işlemelerini elbette ki istemiyor. İğneleyici bir dil kullanıyor. Beyt El ve Gilgal'a geldiğiniz zaman yaptığınız şey budur diyor. Tanrı'ya tapınmaya değil, günah işlemeye geliyorsunuz diyor. Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu, bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim, yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Hasat mevsimine daha 3 ay varken sizden yağmuru da esirgedim. Bir kente yağmur yağdırdım, öbürüne yağdırmadım. Bir tarlaya yağmur yağdı ya da bir tarla yağmur aldı, öteki almayıp kurudu. Su bulmak için kent kent sersemce dolaştınız, suya doyamadınız, yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Amos 4, 6-8 ayetler arası. Tanrı onları kıtlıkla yargılamıştı ama bu onların kendi ruhsal konumları konusunda uyanmalarına neden olmamıştı. Rab diyor, yine bana dönmediniz. Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Amos 4 ayet 9. Samyeli ve küf, ürünler çölden gelen yakıcı bir rüzgar yüzünden yanmıştı ve küf rutubetten değil aşırı kuraklıktandı. İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz diyor Rab. 10. ayette Mısır'da olduğu gibi aranıza salgın hastalık gönderdim diyor. Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi, atlarınızı düşmanlarınıza verdim. Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Hastalıktan ve savaştan ölenlerin bedenlerinin kokusuydu bu koku. Bütün bunlara karşın bu halk Rab'be dönmedi. Amos 4. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Sodom'la Gomara'yı alt üst ettiğim gibi alt üst ettim içinizden bazılarını. Ateşten kurtların yanık odun parçasına döndünüz. Yine de yönelmediniz bana. Rab böyle diyor. Bazı kutsal kitap yorumcuları bunun geçmişteki belaların bir özeti olduğunu düşünmektedir. Ben bundan kuşku duyuyorum. Çünkü Yunus kitabından bu sırada Asurluların kuzeydeki krallığa saldırıp yağma etmekte olduğunu biliyoruz. Asur şuraya buraya saldırır ve bazen de bütün bir topluluğu esir alırdı. Tanrı Asurluların bir kuş gibi krallığın orasını burasını gagalamasına izin veriyordu. Bu halk için günün birinde krallığın tümünün düşebileceği hakkında bir uyarı olmalıydı. Tanrı'dan gelen uyarıyı kabul etmediler ve kötü yollarına devam ettiler. Yine de yönelmediniz bana diyor Rab. 13. ayette bu yüzden sana şunu yapacağım ey İsrail. Yapacaklarım için Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail. Tanrı burada onlara ne yapacağını söylemiyor. Sadece sana şunu yapacağım ve yapacaklarım için diyor. Üzerlerine birdenbire saldırıp onları sürgüne götürenlerin Asurlular olduğunu biliyoruz. Yani İsrail halkı Tanrı'ya inanmadı ve Tanrı'ya dönmedi. Tanrı Asur'a sürgün yargısından da öteye gitmektedir. Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail demektedir. Asurlular geldiğinde halkın tümünü sürgüne götürmemişlerdi. Birçokları öldürülmüştü. Bu onların Tanrı'yı ölümde karşılayacakları anlamına geliyordu ki bu herkesin yapması gereken bir şeydir. Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail. Bu değerli dostum günümüzde bile her bir ferte bireye bir mesajdır. Tanrı bir arkadaşımı hayatındaki günahtan ötürü çok kesin bir şekilde cezalandırdı. Bana Tanrı'nın kendisini nasıl cezalandırdığını anlattı. Üzerine gelen yargı bir adamın dayanabileceği bir şey olduğu halde epey şiddetliydi. Olup bitenler hakkında ona anlayış göstermeye çalışırken bana beni rahatsız eden şey başıma gelen yargı değil. Daha Tanrı'nın önüne çıkmadım ve o zaman olacaklar için korkudan titriyorum dedi. Ona biliyorsun ki ben de Tanrı'nın önüne çıkacağım. Onun önüne olduğum gibi çıkacak olsam korkudan ölürdüm ama onun önüne olduğum gibi olduğum kişi olarak çıkmayacağım. Ben Mesih'teyim ve Tanrı Mesih'i görecek. Ben Mesih'te olduğum için Tanrı Mesih'i görecek ve aynı zamanda babanın sağında oturan İsa Mesih beni savunmaktadır ve seni de Mesih'e iman eden herkesi de sevgili oğulda kabul edildim dedim. Arkadaşım yaşamış olduğum hayat hakkındaki tek tesellim de zaten o dedi. Değerli dostum, bu mesaj aynı zamanda sizin içindir. Tanrı'nı karşılamaya hazırlan. Şu anda Tanrı'nın önüne çıktığınızı düşünelim. Belki de siz ve ben onun yani Tanrı'nın önüne yakında çıkarız. Diyelim ki bu hayat geçip gitti. Buradayken sizin için çok önemli olan şeylerin artık bir önemi olmayacağı konusunda size güvence verebilirim. Yeryüzündeki hayat bitmiştir. Gurbet eldeki yaşam günlerimiz dolmuştur. Onu bitirmişsinizdir. Ondan çıkmışsınızdır. Tanrı'nın huzurundasınızdır. Onun önünde nasıl duracaksınız? Belki siz insanları hoşnut etmek için yaşadınız ve komşularınızın sahip olduğu şeylere sahip olmak için didindiniz, çalıştınız, durdunuz. kendi gücünüzle, kendi hayatınızla, kendi karakterinizle Tanrı'nın önünde duramayacağınızı bilmelisiniz. Sizin ve benim değerli dostum, Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yoktur. Bizler iflas etmiş durumdayız. Suçlar ve günahlarda ölüyüz. Tanrı'nın önünde durabilmemizin tek yolu Mesih'tir. Sizler ve ben Tanrı'nın önünde aklanmış bir şekilde durabilelim diye, doğru bir şekilde aklanmış olarak, doğru sayılmış olarak durabilelim diye Mesih bizim suçlarımız için sunuldu ve doğru sayılmamız için diriltildi. Tanrı'nın önünde Mesih'in doğruluğunda ancak durabiliriz. Şimdi köylü vaizimiz bizlere karşılayacağımız bu Tanrı'nın kim olduğunu söyleyecek. Bu Tanrı sözündeki en görkemli saygı uyandıran bildirilerden biridir. Amos 4. bölüm 13. ayette şöyle diyor. Çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren, dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte odur. Onun adı Rab, her şeye egemen Tanrı'dır. Amos peygamber, onu yani Tanrı'yı her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her yerde var olan Tanrı olarak sunmaktadır. Tanrı, gücü her şeye yeten yaratıcıdır. Bütün güce sahiptir. Dağları yaratan ve rüzgarı yaratan odur. Her şeyi bilir. Ve sizin düşüncelerinizi ta uzaktan bilir dostum. Ve aynı anda her yerde birden bulunmaktadır. Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte odur. Nereye giderseniz gidin. İsterseniz aya gidin. Ondan kaçamazsınız kardeşim. Belki çok iyi rol yapıyorsunuz. Ve arkadaşlarınız ve komşularınız, hatta eşiniz bile sizin çok iyi bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ama cennette mezmur yazarı suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın der. Mezmur 90 ayet 8'de. Tanrı sizi tanıyor kardeşim. Rol yapmanın bir yararı yoktur. Ona gidip teslim olsanız iyi olur. Polis teşkilatı sizin peşinizde olmayabilir. Ama Tanrı suçlarınızı bilir. Bir yorumcu yeryüzündeki gizli günahın cennette açık bir skandal olduğunu söyler. Tanrı sadece bizleri çok iyi tanımakla kalmaz, Amos'un hitap ettiği kişileri de şahsen tanıyordu. Amos onları bütün yüreğiyle Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail diye teşvik etmişti. Ve bu mesaj senin için de geçerlidir dostum. Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey değerli dinleyicim. Şimdi Amos kitabının 5. bölümüne geldik. İsrail'e gelecek suçundan ötürü cezalandırma diye başlık koyabiliriz bu bölüme. Bundan önceki bölüm bir kesinlik hissiyle son buldu. Tanrı kapıyı kapatmış, yargı kaçınılmaz ve İsrail için hiçbir umut kalmamış gözükmektedir. Bölüm 5, geleceğe uzandığı ve Tanrı'nın onları suçlarından ötürü cezalandıracağını açıkça bildirdiği halde, İlk 15 ayette Tanrı İsrail'e kendisini aramaları ve böylece yargının engellenmesi için yalvarmaktadır. O son yargı darbesini indirmediği, onları sürgüne yollamadığı sürece onlar için umut vardı. Ey İsrail halkı kulak ver. Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine kulak ver. Amos 5 ayet 1. Bir ağıt söylüyor. Çok acıklı bir cenaze ezgisi söylüyor. Şimdi onlarla yumuşak bir şekilde konuşuyor. Düştün Erden kızı İsrail. Bir daha kalkamaz, serilmiş kendi toprağına kaldıran yok. Amos 5 ayet 2. Hoşea peygamberliğine başladığında evindeki deneyimlerden söz etti. Bir fahişeyle evlenmişti ve Tanrı onu kuzeydeki krallığa sen bir fahişesin ama Tanrı hala seni seviyor demesi üzerine yollamıştı. Burada Amos peygamber, sen bir bakireydin ve Tanrı seni kendisiyle nişanlamıştı diyor. Bu günümüzdeki her imanlının bir resmidir kardeşim. Pavlos, Korintoslulara bile sizi suçsuz bir erden kız olarak Mesih'e sunayım diye sizi tek erkeğe nişanladım demişti. 3. Korintoslar 11 ayet 2, bizler Rab'be geldiğimizde günahlarımız bağışlanır, ve onunla yeni bir hayata başlarız. Ama durum nasıl dostum? geçtiğimiz son birkaç yıldır neler olup bitiyor? Siz de İsrail'in yaptığını mı yaptınız? İsrail halkı ruhsal anlamda fahişelik etti. Siz de İsrail gibi sizi sevene sırtınızı mı çevirdiniz? İsrail halkı tanrılarına, onları seven, onları seçen tanrılarına sırtlarını çevirdiler. Siz de sizi seven ve sizin uğrunuza kendi varlığı olan İsa Mesih'i veren Tanrı'ya sırtınızı mı çevirdiniz? Dünya ve benliğin şeylerine çekilerek yoldan çıktınız mı? Şeytan sizi burnunda halkı olan biri gibi gezdiriyor mu? Günümüzde çok sayıda Hristiyan bu durumdadır. Bu acıklı bir cenaze şarkısıdır. Acıklı bir cenaze ilahisidir. Düştü Erden kızı İsrail, bir daha kalkamaz. Serilmiş kendi toprağına kaldıran yok. Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. 1000 kişiyle savaşa çıkan kentin 100 adamı sağ kalacak. 100 kişiyle çıkanın 10 adamı kalacak İsrail halkına. Amos 5 ayet 3. 1000 kişiyle savaşa çıkan kentin 100 adamı sağ kalacak diyor. Amos, Tanrınızla karşılaşmaya hazırlanın. Öleceklerin sayısına bakın bir diyor. 100 kişiyle çıkanın 10 adamı kalacak. 90'ı gidecek. İsrail halkından 100 kişi savaşa çıkacak. 90'ı ölecek. Sadece 10 tanesi sağ kalacak. Bunlar diyarda bırakılacak olanlardı. Ama çok büyük bir çoğunluk öldürülecek. Amos'u dinleyin. Bu ulus için son çağrı gibidir. Bu yüzden Rab İsrail halkına şöyle diyor. Bana yönelin yaşarsınız. Amos 5 ayet 4. Davet hale geçerlidir. Söz gönderilmiştir. Tanrı onları kendisine dönmeye çağırmaktadır. Bunu şimdi bile yapsalar yaşayacaklardır. Beyt El'e gitmeyin. Gilgal'a girmeyin. Ber Şeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Beyt El bir hiç olacak. Amos 5 ayet 5. Beyt El'e gitmeyin. Beyt El altından buzağılardan birinin bulunduğu yerdi. Bu arada günümüzde Beyt El'i bulamazsınız. Rehberler bana iki değişik yer olduğunu söylediler. Bu yüzden tam olarak nerede olduğundan emin olunmamaktadır. Genel olarak nerede olduğu bilinmektedir. Ama tam olarak nerede olduğunu gösterebilmek zordur. Gilgal'a girmeyin diyor. Gilgal, İsrail'in Yeşu'nun önderliğinde Şeria'yı geçip diyara ilk geldiğinde kamp kurduğu yerdi. Burada buluşma çadırını kurmuşlardı ve Eriha'ya yürümelerinin planları burada yapılmıştı. Burası çok kutsal bir yer haline gelmişti. Hatta Tanrı onlara, çocuklarına kendisinin onları kurtardığı yerin burası olduğunu söylemelerini söylemişti. Bunun yerine bu insanlar putperest olmuşlar ve Tanrı için kutsal olan bu yerler, putların dikildiği yerler olmuştu değerli dostum. Evet, Tanrı için kutsal olan bu yerler putların yeri olmuştu. Berşava'ya geçmeyin diyor. Berşava güneydeki Yahuda krallığındaydı. Burası da bir başka ünlü yerdi. İbrahim peygamber ve Avimelek Berşava'da antlaşma yapmışlar ve sonra İbrahim Rab'be dua etmişti. Dan'dan Berşava'ya kadar sözü kutsal kitapta kuzeyden güneye bütün İsrail'den söz etmekte kullanılır. Amos'un günlerinde kuzeydeki krallıktaki insanlar putlara tapınmak için Berşava'ya hacca gidiyorlardı. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Beyt El bir hiç olacak. Amos neden bu noktada Berşava'dan söz etmiyor? Çünkü Berşava kuzeydeki krallıkta değil, güneydeki krallıktadır. Berşava'nın güneydeki krallıkla birlikte sürgüne gitmesi 100 yıldan fazla bir zaman sonra gerçekleşecektir. Ancak kuzeydeki krallıktaki hem Beyt El hem de Gilgal sürgüne gitmek üzeredirler. Amos'un buradaki sözleri ne kadar doğrudur. Ama sözlerine onlar için hala bir umut olduğunu söyleyerek devam ediyor. Rab'be yönelin yaşarsınız. Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, Beyt El'i yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz. Ey adaleti acı pelin otuna çevirenler, doğruluğu yere çalanlar. Ülker ve Orion burcunu yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir. Kaleyi ansızın yıkar, surlu kenti yerle bir eder. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, doğru konuşandan iğreniyorlar. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz. Çünkü isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler. Bu yüzden susmak düşer akıllı insana böyle bir zamanda. Çünkü zaman kötüdür. Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğiniz gibi Rab, her şeye egemen Tanrı sizinle olur.